İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Erkan Hocam'la ve Cihat Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk hocam.
Tarifiniz mi? Vurmaya devam edelim.
İnşallah.
Dinsizliğin dinini inşallah tamamen yok etmemiz gerekiyor ki.
İnşallah.
İnşallah yalnızca Allah'a iman edilen din hakim olsun dünya çapında inşallah.
İnşallah.
Hocamızın zaten ilmi bütün dünyayı kapladı. Müthiş bir çöküş yaşıyor.
İnşallah.
Biz hocamızdan aldığımız vekaletle inşallah burada tekmelemeye devam edelim.
Allah'ın izniyle.
Dövmeye inşallah.
Hayır, onları da büyük bir sıkıntıdan ve dertten Allah'ın izniyle kurtarmış olalım. Yani Darwinizmi savunmaya çalışanları. Çünkü hakikaten çok komik oluyor. Şimdi biraz önce Cihat Hocam'a anlatıyordum. Dün akşam bir televizyon kanalında bir belgesel program yayınlıyorlar. Böceklerle ilgili. Böcekler Dünyası diye. Ama yani o kadar harika canlılar ki yani her biri birbirinden mucizevi anlatan ama bunu gayet böyle hani sakin normal bir şeymiş gibi anlatıyor. Allah'ın izniyle o eski yanlış dilleri birazcık daha düzelmiş. Yani hocamızın vesile olmasıyla eskiden sürekli evrime bağlarlardı işte bir doğa mucizesiyle işte evrimleşerek şu hali hiç öyle o kelimeleri kullanmıyorlardı. Ama yine söylemeleri gereken şeyi söylemiyorlar. Mesela anlattığı canlı o kadar inanılmaz şeyler yapıyor ki. Mesela bombardıman böceğini anlattı. İşte yani biliyorsunuz hani bombardıman böceği içinde resmen bir kimyasal fabrika var. İki ayrı odacıkta iki ayrı kimyasal maddeyi üretip üçüncü bir odada karıştırıp bir enzimin yararıyla hızlı bir reaksiyona sokup 100 derece sıcaklığında su buharıyla yakıcı kimyasal madde püskürtüyor. Bunu da yakın çekim göstermişler. Bir tane karıncaya yapıyordu orada. Bir tane ha bu var mı sende
bak
görüntüsü?
Bak film üzerine anlat.
Ha evet. Bak şimdi. Ondan sonra. Evet. Yani karşıdaki canlı.
Bakın.
Evet.
Burada i̇şte çok bu. Çok yüksek ısıda püskürtüyor.
Püskürtüyor. Kendini yakmıyor. Evet kendini var. Yakmıyor işte. Evet, evet aynı bu görüntüydü. Bakar mısın yani şu. Sübhanallah.
Bu
ya hani yani karşıdaki canlı tamamıyla hem haşlandı hem kimyasal olarak yandı. O böceğin bacaklarına hiçbir şey olmuyor. Şimdi o bir yönü. Bunun içinde tamamıyla savunmaya yönelik böyle bir silah sahibi olmuş. Ya bu nasıl olacak?
Kimyasal silah.
Kimyasal silah hem de. Ve ben mesela bombardıman böceği hani böyle birkaç örnekten bir tanesidir diye düşünebilir seyredenler. Önceden ben de öyle zannediyordum. Böcek çeşitlerinin çok büyük bir çoğunluğunda bu tip kimyasal silahlar var. Kimisi o kimyasal madde sayesinde işte zehirli hale geliyor. Kötü koku veriyor. Mesela bir tanesi şey gözlerine sıkıyor. Rakum tarzı bir canlı onu yemeye geldiği zaman. O da böyle bir çeşit kimyasal
kırmızı,
maddeyi
kırmızı kan rengi bir şey
evet, atıyor tabii evet. Ve karşı taraftakinin hem gözü yanıyor hem şey koşa koşa kaçıyor. Başka bir tane canlıyı gösterdi. Bu da kocaman bir çenesi var erkeğin. Dişilerde yok sadece erkeklerde var. Çiftleşme dönemlerinde dişi bir ağacın çok yüksek bir yerine çıkmış oluyor. Bunlar da dişiye ulaşabilmek için İşte harekete geçiyorlar ve sürekli yolda mücadeleler oluyor. Ama yani görseniz normal gladyatör savaşları gibi yani. O iki tane böcek birbiriyle savaşıyor yani bir amaç uğruna. İşte biri diğerini alt ettiği zaman öldürmüyor da onu atıyor ağaçtan aşağı. O yoluna devam ediyor. Öbürü mesela yaklaşık 30 metrelik ağaçtan aşağıya düşüyor. Kabuğu sayesinde hiçbir şey olmuyor. Yuvarlanıyor, kalkıp yürümeye devam ediyor. Yani bunların hepsi Allah'ın sonsuz kudretinin, sonsuz aklının, sonsuz yaratma gücünün çok açık delilleri. Mesela şimdi evrimci bir kafayla bunu araştırmasını yapıp insanlara anlatan kişi aslında çok büyük bir hizmet verirken kendine çok büyük bir zulümde bulunuyor. Ve açıkçası çok komik duruma düşüyor bence. Yani şimdi bunu insan anlatır da Sübhanallah demez mi? Yani bunu Allah ne kadar mükemmel yaratmış demez mi? Çünkü bunun başka hiçbir açıklaması yok. Yani küçücük böcek kimyasal silah nasıl üretir? Yani böyle bir şey akletmesi lazım. Yani önce böyle bir şeyin kendisine fayda sağlayacağını bilmesi lazım. Yani bir tehlike anında ben bunu kullanırım, canımı kurtarırım. Sonra karşı taraftaki canlıya neyin zarar vereceğini bilmesi lazım. O maddeyi kendi vücudunda üretecek sistemi kurması lazım. Sonra da o zararlı maddeden kendisinin etkilenmeyeceği önlemleri alması lazım. Yani imkansız kere imkansız kere hani binlerce kere imkansızlık üst üste. Bunların hiçbiri olmayacağına göre. Sonuçta kör tesadüfler o böcekte kimyasal madde fabrikası meydana asla getiremeyeceğine göre. Demek ki onun her bir çeşidini Allah benzersiz bir şekilde yaratıyor. Bir de yani şimdi rakamı yanlış söyleyebilirim ama yani yüz binlerce farklı türden bahsediliyor. Böcek türünden. Yani inanılır gibi değil. Her biri birbirinden harika. Onun için enteresan bir şey maşallah.
Yani bu tabii olayın görünen kısmı. Yani makro düzeyde gördüğümüz örnekler maşallah. Allah'ın yaratılışının en büyük delilleri. Mikro düzeye indiğimizde hatta nano düzeye indiğimizde daha büyük harikalarla karşılaşıyoruz. Yani bugün elektron mikroskopisi işte normal ışık mikroskoplarının daha gelişmiş teknolojiler eklenerek geliştirilmiş halleri var. Onlarla mesela bakterilerin nasıl hareket ettiğini bugün biliyoruz. Flajella denen tıbbi işte Latince adı flajella denen kamçıları var. Kamçıları sayesinde hareket ediyorlar sıvı ortamlarda. Şimdi son olarak Proceedings of the National Academy of Sciences denen bir dergi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan dünyaca ünlü bir bilim dergisi. Ulusal Bilimler Akademisi'nin normal süreli yayını bu. Burada son yayınlanan bir makalede yeni keşfedilen bir özelliği anlaşılmış oldu. Bu bakterinin hareket etmesini sağlayan bu kamçının hareketiyle ilgili olarak, kamçının yapısıyla ilgili olarak. Şimdi kamçının bir defa ilk cümle şöyle başlıyor yayında. Diyorlar ki bakterinin flajel kamçı motoru diyor. Bugün bilinen en kompleks, en gelişmiş biyolojik nano makinedir diyor. Nano makine. Makine ne demek? Birçok parçadan oluşur ve hareketli parçalardır bunlar. Kusursuz olarak çalışırlar. Ne kadar çalışır? Bir arabanın motoru biliyorsunuz 150 bin, 300 bin kilometre rahatlıkla çalışıyor. Bu motorlar da öyle. Daha farklı değiller.
Ki yani araba motoru her 5 binde, 10 binde, 15 binde neyse bakım arabasına göre bakım gerektiriyor. Doğru. Bunlarda yani öyle bir bakım da yok gerekiyor. Yani.
Tabii. Antifrizini uygun koşullarda da bakımını yapmak gerekiyor. Yok kışa hazırlık yapın, yok yaza hazırlık yapın vesaire diye.
Parçalar aşınıyor.
Evet. Tabii. Bunun parçaları aşınıyor dediğin çok önemli nokta. İşte bu araştırmada bunu ortaya koymuş. Parçaları otomatik olarak değiştiriyormuş.
Süper.
Yani otomatik olarak değişen bir motordan bahsediliyor. Ve bu hareketli halindeyken parçalar değişiyormuş.
Maşallah.
Şimdi maşallah gerçekten. Çünkü bakterinin böyle bir şey değiştirmeye aklı var mı? Beyni yok. Hiçbir şeyi yok. Değil mi? Gözlerimizin önünde bir yaratılış gerçeği cereyan ediyor maşallah.
Maşallah.
13 farklı proteinden oluşan bir motordan bahsediyoruz. Nano makineden bahsediyoruz. Yani evrimcilerin bu ifadesiyle nano makineden bahsediyoruz. 13 farklı proteinin bir araya gelmesiyle çalışan bir mil var, kasnak var. Bu mil bir sabit bir yapının etrafında, bir bobinin etrafında dönüyor devamlı surette. Soldan sağa doğru dönüyor. Yani pardon şöyle söyleyeyim. Saat yer kovanının dönmesini tersi eksende dönüyor. Öyle bir ortam oluyor ki bakterinin başka bir kimyasala doğru hareket etmesini gerektiren bir ortam oluyor. Orada bir de bakıyorsunuz bir parçası değişerek motor tamamen kamçı diğer tarafa doğru dönmeye başlıyor.
Çift taraflı çalışıyor.
Evet. Yani yıpranmış parçaların değişmesi de var bunun içinde. Artı yönünü değiştirmek için de yine parçalarını değiştiriyor. Otomatik olarak artık yani otomatik diyoruz. Otomatik diye bir şey zaten olmaz. Burada bir akıl var, bilinç var. Allah'ın kusursuz yaratılışı var.
İnşallah.
An be an gerçekleşen.
Maşallah.
Bu öyle kusursuz bir motor ki bakın saniyede
zaten görüntüsü de
evet, görüntüsünü de beraber anlatalım hatta. Bakın burada gördüğünüz gibi 13 farklı protein bir araya gelerek bu kamçıyı hareket ettiriyor. Ve bu kamçı motor hücrenin zarına bağlanmış durumda. Hücrenin zarına monte edilmiş durumda. Evet. Bu yani kendine ait bir bilinci olmayan bir protein kompleksi. Yani bu nereden bilsin nereye yerleşmesi gerektiğini bunu tabii ki Allah yaratıyor. Allah oraya yerleştiriyor. Bir amaca yönelik olarak yerleştiriyor. Neden? Bakteri hareket edebilsin sıvı ortamda. besinlerini bulmak üzere ilgili ortama ulaşabilsin diye. Bakın kimyasal sinyaller bu bakteriyi cezbediyor ve bu da kamçısıyla o kimyasala doğru, besin kaynağına doğru hareket edebiliyor bu sayede. Allah'ın bu yaratmış olduğu bir sistem sayesinde maşallah. Görüyorsunuz burada hareketli
yani,
parçalar.
Gerçek bir motor.
Evet, gerçek bir motor. Bakın saniyede ne kadar devir yaptığını bir tahmin edin. Mesela kaç defa devir yapıyordur bu motor saniyede? Bilinen motorlar dakikada kaç defa devir yapar? 1000 defa, 8000 evet. defa en fazla değil mi? Daha fazla çıkıldığında
tabii şeylerde o, evet o kadardır yani en iyi
motor yanar, araba yani motorlarında F1 bile. Motorlarında işte yarış otomobillerinde hani belki 10 12000'e falan belki
falandır,
çıkıyor.
Evet.
Ama bu motor bakın ne kadar saniyede biliyor musunuz? Saniye hesabıyla saptanmış bu. Saniyede 1000'den daha fazla devir yapabiliyor.
Maşallah.
Bir saniyede 1000 devirden fazla devir yapıyor.
Maşallah elhamdülillah.
Maşallah. Dakika da değil.
Süphanallah.
Saniyede.
Saniye boyutunda değerlendir diyorlar. O yüzden bunun adı nano makine. Yani artık akıl sınırlarımızı çok tabii. ötesinde bir yaratılış var burada. Çok ötesinde bir teknoloji var. Teknoloji diyoruz çünkü bugün işte işte gerine gerine işte övüne övüne söyledikleri yok. İşte bilmem ne motorunu yaptık. İşte bu şöyle gelişmiş böyle şu kadar beygir güç üretiyor, şu enerjiyi kullanıyor vesaire diye işte hibrit motorlar çıktı vesaire dedikleri insan yapımı motorlar böyle bir teknolojinin yanında solda sıfır kalmış oluyor.
Tabii.
Saniyede 1000 devirden fazla ne demek? Ve boyutuna bakın. Boyutu bir defa mikroskobun inceleyebildiği nano boyutta yani milimetrenin milyonda biri boyutunda bir küçüklükten bahsediyoruz.
Ve orada bir motor zaten bir şeyin hani küçüğünü yapmak çok daha zor. Evet. Yani sonuçta hep işte ne bileyim televizyonlar çıktı daha küçüldü bilgisayarlar cep telefonları yani tabii yani bir sonuçta teknolojiyi daha küçük bir alanda yapabilmek evet. çok çok zor. Bu senin söylediğin küçüklükte bir şey mesela şu anda insanoğlunun geldiği seviyede teknolojide yapması zaten mümkün değil.
Evet.
Yani o büyüklükte bir çalışma yapması mümkün değil.
Evet.
Çünkü hani elektron mikroskopla ancak gördüğün bir şeyin daha da küçük bir parçası ve böyle saniyede 1000 kere hareket evet. edebilen bir motor.
Maşallah.
Maşallah.
Peki bu parçalar ne kadar sıklıkla değişiyor zaten? Tahmin edin mesela bunu. Ne kadar saniye yani dakikalar hesabı bir parçanın değişmesi nasıl cereyan ediyor olabilir diye bir tahminde bulunalım.
Ne bileyim hani bir
motorun
gün,
mesela
günde bir
zaman,
değişsin falan hani öyle bir şey olması
evet,
lazım.
Yani motor bozulduğu zaman ne yapılıyor? Servise götürülüyor.
Tabii.
Açıyor.
Tabii,
işte
tabii.
ilgili parçayı buluyor, bozuk parçayı yerinden teşhis ediyor, çıkarıyor ya da bilgisayara bağlanıyor. Arızası tespit ediliyor, çıkarıyor. Ne kadar sürüyor?
İşte o
2 saat, tabii, 3 saat, 4 saat değil mi?
2 gün bizde kalacak diyor usta mesela.
Belki parça yurt dışında kalıyor.
Tabii
parça,
tabii.
Parça
eksik diyor.
Olmuyor.
Tabii.
Stokta olmuyor. Başka yerden getiriyor. Bekliyorsun tabii. bir ay, iki ay. Parçalar ne kadar süratle değişiyormuş biliyor musunuz? Saniyenin 40'ta biri hatta 30'da biri ile 40'ta biri arasında. Bir saniyenin 40'ta biri. Ortalaması 40. 40'ta biri zaman aralığında gerçekleşebiliyormuş.
Parça değişikliği meydana geliyor.
Parça değişikliği. Saniyenin 40'ta biri zaman süresince kısalığında değişebiliyormuş.
Maşallah.
Ve bu sayede
şey, maşallah.
Maşallah.
Ve bu sayede ne oluyor? Motor yön değiştirebiliyor. Bir parçası değiştirilerek farklı yönde hareket etmeye başlıyor kamçı ve bakteri başka yöne doğru ilerlemeye başlıyor.
Maşallah.
Besin kaynağı başka tarafta bu sefer bir parça daha hemen parça başka bir parça değiştiriliyor. Hemen diğer yöne doğru dönmeye başlıyor kamçı.
Allah Allah. Maşallah.
Maşallah. Bozulan parçalar da bu şekilde hemen değiştiriliyor. Nereden geliyor bu şeyler, parçalar? Allah'ın yarattığı proteinler. Hani diyoruz ya evrimciler bir proteini bile
tabii.
tek başına oluşması tesadüfen imkansızdır diyoruz. Solda sıfırdır diyoruz böyle bir şey imkansız tabii. olduğunu. Söylüyoruz defalarca.
Hani o proteinin mesela eksikliği, bir parçası eksikliği değil mi? O DNA'daki
motor
eksikliği.
Motor çalışmayacak.
Evet bütün sistem çöküyor tabii. o zaman. Bakteri aç kalıp ölecek.
Tabii.
Değil mi?
Tabii,
olmuyor.
Tabii.
Yani bak, evet. bir parçası işte indirgenemez kompleksik deniyor ya buna.
Evet.
Modern bilimde o anlama geliyor bu. Yani daha evet. basit olmuyor onun. Hepsinin birden var olması gerekiyor. Ve onu üretecek o genetik sistemlerin de var olması,
olması gerekiyor.
Bütün düzenleyicileriyle birlikte. O da yetmiyor. Bütün hücre sisteminin var olması gerekiyor ki o sentezi yapabilsin. Çünkü o protein tek başına bir şey ifade etmiyor. Evet.
Tabii.
Onu yapacak DNA'sı, geni, ara proteinleri, ribozomu, endoplazmik retikulumu, mitokondrisi hepsi aynı anda var olması gerekiyor.
Kalite kontrol sistemleriyle var olması tabii. gerekiyor. Yani bugün işte Mercedes fabrikası çok güzel motor yapıyor diyorlar. Veya işte Volkswagen vesaire. Bakıyorsunuz yani buradaki teknolojiyle karşılaştırılabilir mi bu?
Kesinlikle karşılaştırılmaz. Hayır bir de zaten bu işin başında o bilginin var olması gerekiyor. Yani şimdi hani proteinler zaten olamaz. Hani bir de proteinler bir araya gelmişler. Motor meydana getiriyorlar. Yani bir motor nasıl çalışır bu bir bilgi. Yani işte ne yöne dönerse ne olursa işte onun hareket sağlaması, oradaki işte elektrik yüklerinin değişmesi. Orada çok ciddi bir bilgi var. Önce o bilginin yaratılması lazım. O bilginin var olması lazım zaten. Onu bir bilen olması lazım.
İnşallah.
Tabii. İnşallah. Ki işte zaten her şeyi bilen Allah o bilgiyle yani o ilimle onu zaten ol demesiyle yaratıyor. Yoksa onun dışında yani bunun aksini iddia edenin iddia ettiği şey şu aslında. O her bir proteinin onun altında işte onu oluşturan her bir amino asidin daha da altında atomların her birinin şuurunun olduğunu yani haşa o atomların ilah olduğunu iddia ediyor. Yani öyle, o tabii onu iddia ediyor yani bunu kabul etmesi lazım. Yani çünkü ne diyor bu bilgiye o atomlar sahip o şekilde bir araya geliyorlar ve mesela böyle bir şey meydana getiriyorlar diyor. Yani o zaman onların şuurlu olması lazım. Bütün her şeyi biliyor olması lazım. O bildiği şeyi vücuda getirecek bir gücü olması lazım. Ve bunu da hatasız, kusursuz yapması lazım. O zaman işte haşa onlara ilahlık vermesi lazım. Yaptıkları şey bu.
Yani bu evet. Bir Escherichia coli denen bir bakteri, bir basil. Yani bu hiçbir şekilde bu bilgilere erişemeyeceği ortada. Biz buradaki bu mükemmelliği, bu kusursuzluğu, kusursuz kalite kontrol ve üretim tesisini bu makinelerin milyonlarca değil, milyarlarca değil artık trilyonlarca dünya çapında hali hazırda çalışır durumda olmasını o zaman neye bağlayacağız? Kime mal edeceğiz? Bu bakterilere mi mal edeceğiz? Hayır. Evet. Kimi öveceğiz biz? Bakterileri mi öveceğiz? Escherichia coli'leri mi öveceğiz? Bakın ne güzel şey geliştirmişler. Evrimciler böyle diyorlar. Bakın diyorlar. Evet, bunlar böyle bir motor geliştirmişler diyorlar. Yani ne kadar mantıksız bir düşünme şekli bu. Ama çok utanç verici bir düşünme şekli aynı zamanda. Çok yani
ayıp yani.
Çok ortada.
Saçma sapan.
Saçma sapan. Yani diyor ki bakın bu böyle bir şey geliştirmiş diyor. Ya geliştirme olabilir mi? Nasıl geliştirmiş
zaten,
olabilir?
Zaten. O zaman madem öyle dediniz ben bir film gösterelim. Değil mi? Bu yani.
Sen onu hazırlarken bak arada tamam. Şeyi söyleyeceğim. Çok komik. O dünkü programda işte aynı dediğin gibi. Mesela o başka bir böcekten bahsediyor. Şimdi normal yumurtlayacağı zaman uçucu bir böcek bu. Suya geliyor. Suya giriyor. Evet. Suya girerken üzerindeki tüycükler havayı tutuyor. O havayı tuttuğu için içeride havasız kalmıyor. Suyun altında mesafe kat edip oradaki bir bitkiyi içini yararak onun içine yumurtalarını bırakıyor. Şimdi bunu anlatırken de diyor ki burada çok şaşırtıcı bir şekilde bu canlı suya girer ve artık yumurtalarının güvenli olacağını bildiği bir yere bunları koyar diyor. Şimdi yani böyle hani komedi olsun diye söylense hadi dinle yani gül.
Tamam. Tamam. Şimdi burada dur. Bakın nasıl anlatırlar. Anladınlar nasıl?
Sesimiz var mı?
Sesimiz olacak herhalde.
Evet geliyor şimdi ses. Gelmedi mi? Niye gelmedi?
Başa alabiliriz belki.
Olmaz.
Şey değil mi? İnternette mi yapmışlar bunu?
Evet. Evet internette hazırlamışlar. Bundan dolayı olmamış olabilir ses. Daha deneyelim.
Evet, şimdi daha çıkmasını bekliyoruz şu anda.
Evet.
Bakın hiçbir şey tesadüfe değil. İlla ki bir şey yapmak gerekiyor. Müdahale var. Devam.
Evet inşallah. Şimdi
müdahale gerektiriyor her şey. Tek bir eksiklik. Tabii. Sistemi çalışmaması anlamına geliyor. Görüyorsunuz.
Olmadı ya.
Ki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Beksel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Ne demek istiyor? Ne diyor ya?
Ne diyor şey? Ben şimdi bak ilerle cikarın gitmiyor. Olgusal tutarlılık skalasındaki (gülüyor)
Ya zaten şunun şu kadar ya, sevimli olması yeter evet, zaten.
Yani. Yani Türk halkı hakikaten yani artık böyle anladı. Hocamızın vesilesi bütün dünya anladı yani. Maşallah. Hakikaten bir şey söylemiyorlar. Yani sırf laf kalabalığı, içi boş cümleler. Çünkü Darwinizm bir saçmalık. Yani tesadüfi ilah edilen süper bir saçmalık yani böyle. Bu yalanla başladığı için bunu destekleyecek binlerce yalan söylüyorlar. Ya her söyledikleri yalan. Darwinizm'e evet, bir de diyorsa ki makalede yazabilir, başka bir televizyon programı da olabilir. İşte filanca bakterinin şeyinde filanca şey bulundu. Bu evrime kanıt, bu yalan. Kayıp halka bulundu, bu yalan. Çünkü Darwinizm yalan zaten. Evrim hiçbir zaman olmadı ki. Yani tesadüfen zaten olmaz bir şey değil mi? Bu anlattığı mesela motor çok büyük bir iman hakikati. Allah'ın varlığını kesin olarak kanıtlıyor. Yani ufacık bir çocuğa sorsanız böyle bir motor nasıl olur diye. Allah yarattı ya, sonsuz akıl sahibi değil mi bir varlığı? Nanometre düzeyinde parçalarını değiştirip yön değiştiren, o parçaları yapan genetik değil mi? Bir sistem var. Bakın şimdi biraz da genetikten bahsedelim. O proteinler öyle basit şeyler değil.
Oktay hocam, bu sen biraz önce hani makale dedin ya, ben sana orada bir şey soracağım. Hani sen tabii bir tıp doktoru olarak belki makale hani kıymetli bir şey olarak görüp bana katılmayacak olabilirsin de benim çok komiğime gidiyor o, hani bu makalede çıktı iddiası var ya evrimcilerin evet, sürekli. Ha ne demek o yani? Şimdi adamın biri, yani birisi bir beyefendi diyeyim, bir makale yazıyor. Yani yazıyor yani, eliyle yazıyor. Şimdi bu nasıl bir kanıttır ki? Yani bir şeyin makalede çıkmış olması tek başına bir kanıt olsun. Yani bir kere onu kimin yazdığı önemli. Hepsinden daha önemlisi. Aslında kimin yazdığından çok daha önemlisi. O yazdığına bir delil getirebiliyor mu? Yani isterse 100 kişi aynı şeyi bir makalede yazsın. Onun bir delili yoksa onun ne anlamı olacak bilimsel olarak? Yani zaten evrimcilerin yıllardan beri yaptığı şey o değil mi? Yani bir yalanı bir sürü insan sistemli bir şekilde orada burada bir takım yayınlarda anlatıyorlar. Yani işin zaten hani şakası bir yana, mesela tabii ki mesela hani tıpla ilgili işte hastalıklarla ilgili makaleler gerçekten çok önemli. Niye? Çünkü orada gerçekten bilimsel bir yaklaşım olduğu için insanlar araştırıyorlar, araştırma sonuçlarını orada dile getiriyorlar. Bunun gibi birçok araştırma yapılıp fikirler birbirini tuttuğu zaman da o bir gelişmeye vesile oluyor. Yani oradan bir sonuç çıkıyor. Ama mesela işte bir tek bu evrim teorisinde asla böyle bir durum olmuyor. Yani bütün yapılan araştırmalar yalan, yanlış olduğunu ispatladığı halde mesela ısrarla aksi yönde yazıp çizip sonra da birbirlerinin yazdıkları yazıyı delil gösteriyorlar. Yani acayip komik bir şey. O onun elinde onun yazısı, öbürünün elinde onunki. Sanki önemli bir şeymiş gibi.
Sözünün şahidi evet,
bozacı olmuş oluyor resmen.
Zaten şu an şöyle yani Allah'ın izniyle bilim Darwinizmi yerle bir etti.
Tabii.
Yani bilim olur mu? Darwinizme delil olur mu? Bilim tabii ki Allah'ın yaratmasının delili. Çünkü bilimi yaratan Allah sanatçısını yüceltir değil mi? Sanat eseri.
İnşallah.
Bilim de Allah'ın sonsuz varlığını ispatlıyor ve Allah'ı tesbih ettiriyor. Bakın İnşallah. Mesela şimdi genlerden bahsetmiştik. Dedik ki biraz daha detaylandıracağız. Her programda daha da inşallah detaylandırıp böyle sonunda bütün Türkiye böyle inşallah Allah'ın izniyle genetik uzmanı olacak.
İnşallah.
Evrim uzmanı olacak. İnşallah. Herkes yerle bir edecek bunu. O
işte Kamçı'da bahsettiğimiz 13 farklı proteinden bir tanesi nasıl üretiliyor? Bilginin nasıl işlendiğini detaylarıyla şu anda görebiliriz.
Bakın şimdi bu bir gen bölgesi. Şimdi DNA'da gen bölgeleri var. Yani protein kodlayan bölgeler deniyor buna. Evet. Bütün DNA gen kodlamıyor. DNA'nın yaklaşık %2'lik, 3'lük bir bölümü gen kodluyor ki insan DNA'sında 1,5 metrelik DNA'da yaklaşık 25 bin tane böyle bölge olduğu ortaya kondu. Yaklaşık yani böyle tahmin ediliyor daha doğrusu. Şimdi ne işe geliyor? Bunların hepsine bakalım tek tek. Promoter denen, bakın şu bölge, gen burada başlıyor. Düzenleyici bölge. Yani genin aktivitesini düzenliyor. Bu kopyalamanın başladığı bölge burası. Başlangıç yeri diye yazmışlar buraya zaten. Bakın şimdi mavi bölgeler var, bordo bölgeler var. Mavi bölgeler, bunlar protein polipeptidi yani kodlayan bölgeler. Ama dikkat ederseniz kesik kesik, bir bütün halinde değil. Zannedildiği gibi bütün değil yani. Aradaki bordo bölgelerde protein kodlamayan bölgeler. Şimdi kopyası çıkartıldığı zaman ki bu kopya çıkartılmış halini görüyorsunuz. Tıpatıp aynısını çıkartıldı değil mi? Buradan başladı. Burada durma yerine kadar nerede duracağını da kodonlar tayin ediyor. O şekilde tanıyarak duruyorlar. Bakın bu şekilde kodlandıktan sonra böyle bir protein olmaz değil mi? Parça parça olur mu protein? Protein tek bir zincir halinde bulunuyor. Nitekim bu aradaki bölgeler, intron denen bölgeler, bu protein RNA kırpılması deniyor buna. RNA splicing denen bir İngilizce deyim. Türkçe'de de RNA kırpılması deniyor. Bunlar enzimler tarafından tanınıp, bakın burada muazzam bir iman hakikati var. Bunlar o kadar küçük yapılar ki, mükemmel yapılar, kapkaranlık bir ortamda enzimler Nerenin protein kodladığını biliyor, nerenin kodlamadığını biliyor. Ve bu aralardaki bölgeleri mükemmel bir hassasiyetle çıkartıyorlar. Çünkü tek bir harf hatası yapılsa burada, tek bir harf fazladan kesilse veya geriye bırakılsa, buradan fazladan eksik kesilip buraya bırakılsa, bütün proteinin yapısı bozuluyor.
Atom seviyesinde o zaman ölçümler yapılıyor. Evet. Atomlar seviyesinde seçilim yapıyor, ona göre
evet.
kesiliyor.
Muazzam çünkü. Bir akıl var, yani muhteşem bir yaratılış var maşallah.
Milimetre de değil yani.
Evet. Bakın bordoların hepsi çıkartılıyor enzimler tarafından. Kalan bu protein kodlayan bölgeler birleştiriliyor. Şimdi bakın, şunu kenara çekeyim de şu şey de sönsün. Ve bundan bir protein meydana geliyor. Daha doğrusu şuraya alıp da şunu da göstereyim. Bu proteinin ilk hali, amino asit zinciri haline getiriliyor. Şu proteinin amino asit hali. Bu da yeterli değil. Bakın en altta post-translational modification denen o proteinin 3 boyutlu yapısı meydana getiriliyor. Bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Burada görev alan yaklaşık bilinen, yani bilinen bu 1150 tane enzim var. 1150 tane enzim bu proteinin düz zincir halindeki yapısına, buna şeker, lipid ve fosfat grupları ekliyor amino asitlere. Şimdi bu o kadar karmaşık bir işlem ki bir aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Hangi amino aside neyi ekleyeceğini bilen 1150 tane küsur enzim var. Ve sadece doğru amino aside doğru grubu ekliyor. Ve protein çok hassas bir şekilde şaperon protein denen başka proteinler tarafından tek bir şekilde 3'e katlanıyor. Sadece o şekilde işlev görebiliyor. Yani farklı bir şekilde...
Ve bütün bu enzimler aynı anda çalışıyor.
Aynı anda çalışıyor. Yani protein zaten saniyede 2000 protein kodlanıyor bir hücre içerisinde. Yani burada gösterdiğimiz çok basitleştirilmiş olaylardan sadece bir tanesi. Hatta yani sayılar bazen daha da artabiliyor duruma göre. RNA'nın, çünkü birazdan onu da göstereceğim. RNA'nın oluşması sırasında aynı anda birden fazla protein fabrikası devreye giriyor ve aynı anda aynı kopya üzerinde, bir tek bir kopya üzerinde birden fazla protein üretiliyor. Bu o kadar hassas işlemler ki bunlar, o kadar karmaşık ki ya bilim adamları hala daha nasıl olduğunu tam olarak kavrayabilmiş değiller bu sistemin. Burada çok basitleştirmiş bir halini evet, anlatıyoruz evet. ve gittikçe detaylandıracağız. Şimdi bu, böyle bir karmaşık, bu kadar hatasız bir sistem, bu kadar mükemmel bir sistem, sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını mı gösterir, yoksa şu kör tesadüf saçmalığını mı, pagan dinini mi? Tabii ki yani, Allah'ın tabii yaratmasını ki yani, değil mi? Allah'a tabii. tesbih ettirtir. Bunu aklı başında bir bilim adamı gördüğü zaman Subhanallah, maşallah der değil
maşallah
mi? Der. Bilimin tabii amacı ki. Budur işte. Yani bilimin amacı böyle saçmalamak değil. İnşallah. Sümerlerden kalma, yok Firavun'dan kalma. Firavun delisi demiş yani, normal Mısır'ın diyor çamurlarından çıktı diyor hayat. Aynısını alıyor Charles Darwin. Bir kitap yazıyor. Hala bu köhnemiş fikirleri savunmaya çalışıyorlar.
Akıl alacak bir şey değil.
Tam bir rezalet.
Hayır yani. Bir kere zaten mekanizmasının nasıl işlediğini halen çözemediğin bir şeyin nasıl tesadüfen olduğunu iddia evet. edersin. Yani böyle hani şimdi insan hani şey kelime de kullanmak için bu kadar akılsızca bir şey olur mu yani?
Evet.
Ha bu çok hakikaten akıl alacak bir şey değil. Yani sen düşünsene, normal şu anda aklın var. Çok uzun bir zamana dayalı bir bilgi birikimin var. Hani oldukça ilerlemiş bir teknolojin var. Bütün bunlarla inceliyorsun. Bu sistemin henüz daha tam olarak nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorsun. Anlayamıyorsun. Mesela diyorsun ki hani tespit edilmiş 1150 tane var.
Evet.
Zaman içinde gittikçe artıyor. Daha azdı, çoğalıyor. Evet. Belki bir müddet sonra daha fazla enzimin çalıştığı anlaşılacak.
Evet.
Daha bunu anlamaktan aciz bir insan, yani sadece hakikaten bunu hiç yoktan var eden Allah'ın aklına, kudretine, azametine hani hayran kalır, onu tesbih eder, tenzih eder.
Değil mi?
Tabii evet. Yani ona kulluk, nasıl kulluk ederim diye onun derdine düşer yani, onun çabasına girer. Ha şu bunu da Allah'ın izniyle daha derinlemesini anlamak için de çok ciddi uğraşır.
Evet.
Yani o zaman hakikaten bilim de çok sağlıklı olarak ilerler. Yani bilim adamları gerçekten o zaman hem de çok güzel de bir ibadet yapıyor olurlar. Yani bunları araştırdıkça, o bilgiler arttıkça Allah'ın yaratma sanatını, kudretini, azametini daha iyi göreceğimiz için buna vesile olmuş olurlar.
Tabii, inşallah.
Ve hakikaten de yani Allah'ın izniyle çok büyük sevap olur. Ama şimdi tutup da sen bunlara bakıp ondan sonra da ya işte olmuştur bir şekilde veya işte yok animasyon, motivasyon bir şeyler oradaki şeyin
gibi. Bebekler bile güler yani.
Yani güler yani. Güler. Yani sen onu böyle birkaç Latince kelimeyle milleti kandıracağım zannedersen artık yani onları
o bitti
da,
o dönem bitti, bitti. Allah razı olsun. Yani. Olsun. Tabii, hocamız orayı böyle Allah razı yerle olsun, bir gerçekten. Etti. Dedi, balyoz gibi indi yani tabii, dünyanın üstüne. Tabii, yani. Dünyada tabii. Bir dünya çapında böyle fikren maşallah.
İnşallah.
Şimdi bakın. Burada aynı zamanda şimdi bu bir proteinin, tek bir proteinin oluşma aşaması. Hani diyorlar ya doğada güya proteinler tesadüf. Böyle bir şeyde tesadüfe yer var mı? Bakın bu sistem olmadan en ufak bir eksiklik olsa, mesela dedik ya buradaki enzimlerden biri eksik olsa şu parçayı kaldıracak veya bir yanlışlık yapılsa veya bu en son proteinin zinciri oluştuktan sonraki aşamadaki aşamada o yanlış enzimlerden yapılsa, biri eksik olsa, yanlış yapılsa bütün sistem iptal oluyor. Bütün hayat duruyor yani. Hücrenin yapısı evet. duruyor. Bu kadar da değil, bakın daha kompleksik, daha da devam ediyor. Şimdi bu mavi parçalar var ya, mavi parçaları bir şey doğrusal olarak bir araya getirdi, bir protein meydana getirdi. Ama her zaman bu böyle olmuyor. Bazen şöyle yapılıyor, tek bir genden alternatif protein üretiyor. Yani bir gen bazen birden fazla protein üretebiliyor. Şu şekilde oluyor da, örneğin burada, şimdi buna bir diyelim, bu parçaya iki diyelim, buna üç, buna dört diyelim. Bazen öyle oluyor ki bunların değişik kombinasyonları oluyor. Mesela bir ile üç ve dört kombine oluyor, bir protein oluyor bu. Hmm. Bazen de bir ile iki ve üç kombine oluyor, bu da ayrı bir protein oluyor. İşte bu pleiotropik etkinin sebeplerinden bir tanesi bu. Neydi pleiotropik etki? Bir gen birden fazla özelliği kontrol ediyor. Çünkü birden fazla protein çıkartabiliyor ortaya böyle. Bazen işte tavuk mesela tüyünün rengini belirliyor. Aynı anda üreme organları ile ilgili bir özelliği belirliyor. Aynı anda boyunun yüksekliğini de belirleyebiliyor. Hı hı. Bundan dolayı zaten mutasyonların hasarı çok büyük oluyor. Birden fazla etkisi oluyor. Evet, hatta zararının ötesinde çok zararlı oluyor böyle. Bunlar bir hata meydana geldiği zaman. Dolayısıyla. Şimdi bunun bir de bunun tabii doğada böyle bir şey tesadüfen olması kesinlikle imkansız. Zaten onu kanıtlayan delillerden bir tanesi bu. Onu daha önce de konuşmuştuk. Şimdi gelelim ribozoma. Ribozom aşamasında bakın neler oluyor. Pardon, şuradan tam ekran yapalım. Bu bir ribozomun temsili görüntüsü. Bakın ribozomu görüyorsunuz burada. Ribozom iki bölümden oluşuyor. Buna küçük parça ismi veriliyor. Küçük ribozom bölümü. Buna da büyük. Bu iki parça RNA, bakın burada görüyorsunuz. Messenger RNA oluyor. Mesajcı RNA geliyor DNA'dan kopya olarak. Bu geldikten sonra bunlar iki ayrı parçayken bunları RNA üzerinde birleştiren özel enzimler var. RNA'nın üzerinde birleştiriyor bunları. Ribozom da RNA yapısında. Ama ribozomun tabii çok kompleks bir yapısı var. Nitekim ribozomun içinde görev alan 55 tane ayrı protein biliniyor bakın. 55. 55 tane ayrı yapı. O kadar kompleks bir yapısı var. Çok kabaca anlatalım burada. 3 tane bölümü var ribozomun, burada görüyorsunuz. P bölgesi, A bölgesi ve E bölgesi. Amino asitleri bakın burada bir tane amino asit görüyorsunuz temsili olarak. Bunları taşıyan tRNA diye RNA parçaları var. Bunları birleştiren 20 tane ayrı enzim var. Bakın her bir amino asidi tek bir tRNA parçasında birleştiriyor. Ve bunlar hücrenin içerisinde bulunuyor böyle bu şekilde protein sentezi için. RNA geldiği anda ribozomlar bunun üstüne yerleştiriliyor. Ve bu tRNA'ya bağlı amino asit ilk olarak A bölgesine geliyor. Ondan sonra ikinci bu P bölgesine geliyor. Ve daha sonra bunlar tek tek birbirine ekleniyor amino asitler. Şimdi çok detaya girmeyelim. Daha detaylı ileride programlardaki detaylandırırız. Evet, birdenbire çok karmaşık hale gelmesin. Evet, evet. Bunları yapan yine ribozomun içinde bu sefer RNA yapısında özel enzimler var. Peptit bağlarını yapıyor. Bakın peptit bağları ribozomun üzerinde gerçekleşiyor. Hani doğada gerçekleştiğini iddia ediyorlardı. Kesinlikle mümkün değil. Siz toprağa bıraktığınız anda bakın kaç tane proteinden bahsettik. 55 tane sadece ribozomun içinde var. Bunların olayları başlatan ve sona erdiren ayrı enzimler var. Yani DNA'dan buraya gelene kadar yaklaşık 85 tane ayrı enzim var. Ve bunların bir tanesinin eksikliğinde sistem çöküyor. Sadece şu aşamaya gelene kadar. Sonra protein hani dedik ki post translation modification dedikleri proteine yeni gruplar ekleniyor ya, 3 boyutlu yapısına getirmek için 1150 tane ayrı enzim görev yapıyor. Yani o kadar kompleks bir sistem ki aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Yani laboratuvarda bilim adamları yapamıyor bunu zaten. Böyle bir şey mümkün değil. Proteinlerin yapılması için bakın başka proteinler gerekiyor. Kaç tane protein gerekiyor? Ayrıca DNA'daki mükemmel yazılımı gerekiyor. Allah'ın sonsuz aklıyla yazılmış olan. Çünkü bu enzimlerden bir tanesinin DNA'daki sadece DNA'daki yazılımla fonksiyonel bir protein haline gelebiliyor. Herhangi DNA'da bir değişiklik meydana getirdiğiniz zaman o proteinin yapısı bozuluyor. Bütün sistem çöküyor birbirine bağlı olarak. Evet. Ve hücre ölüyor. Ya böyle kompleks sistemler bunlar. Bir içte geçmiş sistemler. Evet. Allah'ın sonsuz aklının i̇nşallah. Değil mi? İnşallah. Sonsuz sanatının tecellileri bunlar inşallah. İnşallah. O kadar büyük bir akıl var ki hücrenin içerisinde. Bambaşka bir alem var yani i̇nşallah. Böyle detaya indikçe. Kuantuma indikçe orada ayrı i̇nşallah. Bir alemle karşılaşıyorsunuz inşallah.
Yani en mikrodan en makro aleme kadar. Yani mikroskopla görülenden sonsuz uzaydaki sistemlere kadar hepsinde sonsuz evet. bir akıl var. Nereye baksa insan gerçekten yaratılışın hem delillerini hem de Yüce Rabbimizin sonsuz kudretini görüyor. Bize de düşen hakkıyla kul olmaya çalışıp
tasdik etmek.
Tasdik edip gereği gibi Allah'a tesbih edip İnşallah. Şanını yüceltip övgüyle bahsetmek. Yani yoksa bu gerçekleri gizlemeye çalışarak insan sadece kendinin ne kadar akılsız ve cahil cesareti gösterdiğini ortaya koyar. Başka hiçbir şey yok. Tabii çok büyük bir cüret. Yani haşa onu böyle hani bu gerçekleri görmemezlikten gelip üstüne kötü kötü şakalar, espriler yapmaya çalışarak insan hakikaten sadece kendini küçük düşürür ve çok büyük bir cehalet örneği göstermiş olur. O cüretin sonu da Allah korusun gerçekten çok kötü olur.
Şimdi yeni bir bilimsel bir araştırma var. Hani dedin ya az önce işte bir yayın olduğunda bu onların işte birbirlerine delil teşkil ettiriyorlar. Daha sonra bak burada bir yayına dayanarak ben böyle söylüyorum demeye başlıyorlar.
Evet.
İşte o yayınlardan bir tanesini bakın ele alalım. Yeni yayınlanmış bir şey bu araştırma. Bilimsel bir araştırma.
Hı-hı.
Adı öyle. Yani öyle bir bilimsel dergiler yayınlanmış. Nerede yayınlanmış? Yine işte Ulusal Bilimler Akademisi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin o yayınında yayınlanmış. O çok önemli bir yayındır. Bakın herkes bunu kıstas alır, referans alır. Daha sonra bakın bakıyorsunuz Science dergisi zaten oradan çıkarımlar yaparak o yayını öz alarak yani temel alarak çeşitli yorumlar yapıyor. Hı-hı. Nature yine onu alıyor işte değerlendiriyor oradaki yayını. Bakalım bu yayında ne yazılmış? Bir defa şöyle bir şey yapılmış. 5 tane bilim adamı bunlar California Teknoloji Enstitüsü'nden, Johns Hopkins Üniversitesi'nden ve Utah Üniversitesi'nden bilim adamları. Bunlar bir araya gelerek Etiyopya'daki Turkana bölgesindeki kayaları incelemişler. Ve bir kısım kayanın, bir kısım yani oldukça derinlerdeki kaya katmanlarında 4 milyon yıl boyunca çok sıcak bir devrenin yaşanmış olduğunu saptamışlar. Kayalardan bunu hesaplamışlar. Bu bilimsel bir gerçek. Bakın bir tane doğru var elimizde. Hemen ardından yapılan yorum ne biliyor musunuz? Şu. İnsanlar işte bu sıcak ortamda tüylerini kaybettiler, kürklerini kaybettiler, ter bezlerini geliştirdiler vücutlarında ve böylece Etiyopya'nın o sıcak ortamı onların ter bezleri geliştirip tüylerini kaybetmelerine sebep oldu.
Vay vay
diye
vay
böyle bir yorumda bulundu.
Yani kayalar sıcak diye buradan da bu evet. sonuç çıkıyor.
Yani kayalarda saptanmış olan o devredeki 4 milyon yıl boyunca süre gelen aşırı sıcaklığın tespiti bakın böyle bir yorum yapmalarına
sonra da başka birisi de eline onu alıp bak yayın var, yayın var, yayında var, yayında var falan. Makalede var.
Yani böyle... Ya bu nasıl bir cürettir? Bu tabii nasıl canım, bir
doğru
senin
yani şey tam kepazelik
20
yani.
Tane, 100 tane yani. Yalan söylemek nedir bu? Bunun hiçbir mantığı var mı böyle
tabii
bir
şey? Tabii bunu kimse Allah'ın huzuruna getirildiğinde bu yalanı tabii. tekrarlayamayacak orada. Herkes evet. tek tek hesabını verecek tabii. inşallah. Çünkü bizim görevimizde uyarmak yani inşallah. Yani
termezinin insan vücudundaki çok hassas yapısını çok iyi biliriz. Yani özellikle doktorlar çok iyi bilir. Biyologlar belki bilmeyebilir. Bu yayını okuyacak olan pek çok insan konudan habersiz olduğu için acaba diye kafasında soru işareti oluşabilir. Şeytan bu şekilde iş olabilir gerçekten imanlarında hakikaten. Ama bakıyorsunuz belki yarın öbür gün bunları gazetede de haberleri çıkacak çünkü. Önceden biz bunu söyleyelim de şimdiden ne kadar saçma bir şey olduğunu. Bir defa ter bezleri beyindeki çok özel bir hücre grubu, sinir grubu tarafından, bir çekirdek tarafından aynı zamanda kontrol eden, vücudun sıcaklığını kontrol eden bir bölgedir bu. Beraber çalışırlar. Şimdi vücudun sıcaklığı artınca bu bölge uyarılır, ter bezleri harekete geçirilir. Bunlar hepsi koordineli sistemlerdir. Hiçbir şekilde tesadüf yoktur burada. Evet. Sıcaklık artınca daha önce kendisi kürklü olan hayvanlara baktığımızda mesela ter bezleri yoktur kürklü hayvanlarda. Ayılar olsun, işte maymunlar olsun vesaire. Bunlar ter bezleri yoktur. Ne vardır biliyor musunuz? Bunlar normal vücutlarından salgıladıkları yağlar vardır. Su salgılayarak kendileri vücut soğutmaz bunlarda. Hmm. Ancak tüysüz insan vücuduna özgü bir özelliktir bu terleme olayı. Ve insan bir soğutma tertibatıyla donatılmış haliyle suyun vücudundan buharlaşması esnasında yüzeydeki ısıyı da buharlaşma esnasında bir enerji çünkü gerekir. Bakın bunların hepsi fizik bilgisidir.
Hmm.
Buharlaşma sırasındaki o enerjiyi alıp bu şekilde buharlaşma olayı gerçekleştiği için, buharlaşma olayı çünkü enerji ihtiyaç duyar. O sırada yüzey de soğumuş olur. Enerjisini aldığı için, ısı enerjisini alıp gittiği için. Yani böylesine bir soğutma tertibatı var burada düşünülmüş ama olan ve yaratılmış olan.
Mükemmel bir termometre ki bu. Bakın ona dikkat çekelim.
Evet.
Yani sürekli olarak hayat boyu vücut ısısını 37 olarak tutuyor.
Tutuyor.
Yani evet, dışarıdaki ortalama. Isı kaç olursa olsun. Mesela dışarıda 50 derece oluyor. Terleyerek vücudun ısısını 37'ye 38'e indiriyor değil mi? Yani evet. 38 derken bazen sıcak hakikaten evet. sıcak basması oluyor. soğuk olduğu zaman sıfıra düşüyor dışarıdaki ısı, yine 37 derecede tutuyor. Bu sefer de tersi mekanizmalar devreye giriyor. Deriden kan çekiliyor mesela, morarırız ya böyle soğukta, değil mi? Deri solgunlaşır önce, sonra da morarma başlar böyle. İşte o deriden kan çekilip iç organlara kaydırıldığı için. Sonra titreme devreye girer, kaslar titreyerek ısı üretmeye başlarlar. Evet. Tüyler çok diken diken olur, onlardan da bir miktar ısı açığa çıkar ve böylece ısı üretilir. Yani bunlar çok hassas mekanizmalar. Yani mükemmel hassaslıktı, çünkü Cihat'ın söylediği olay o kadar hassas bir sistem ki, ne kadar sıvı çıkacak, o sıvıya ne kadar enerji lazım, onu bilen bir yapı var vücudunda insanın. 37 dereceye getiriyor ısıyı.
Evet. Hayır, bir de zaten adamların artık hani o kadar komik ki, yani amino asidi anlatamadı. Proteini hiç anlatamadı. Evet. Oradan hücre olacak. Onlar suda canlı olacak, karaya çıkacak, insan olacak. O insan da yalana bak ki işte önce kürklü olacak, sonra da kürkünün nasıl döküldüğünü o kayadan anladı yani. Bu kaya uzun zamandır sıcak, o zaman demek ki. Yani biz okuyunca diyeceğiz ki, ha evet pardon ya, hakikaten demek ki. Yani, evet.
Yani Etiyopya, araştırmanın başlığı böyle, Etiyopya nasıl oldu da insanları tüysüz hale getirdi. Yani bunu bir başlık atmışlar. Yani.
Hakikaten komik. Ayıp yani.
Yani böyle bir masal, yani artık... Yani her şey mümkün mü yani bunların masalları çerçevesinde düşündüğünde? Hayal güçleri o kadar geniş ki.
Evet.
Ama bunu kalkıp bilimle bağdaştırmak, bir doğruyu ortaya koyup da onun üzerine 100 tane, 1000 tane yalan üretmek, bu işte çok ayıp.
Binlerce yalan söylüyorlar. Çok evet. Biz de binlerce kere rezil kepaze edeceğiz İnşallah. Allah'ın izniyle. Kökünü kazıyana yani kadar.
1000 kere bile. Söylesinler yalanı, 1000 kere açıklayacağız
Zaten
Allah'ın
şu an öyle bir duruma geldi ki, bakın herhangi bir Darwinist dünyanın herhangi bir yerinde bir konuşma, bir şey yapmaya kalktığı zaman... Mutlaka hocamız aklına geliyor. Ya bunu Adnan Hoca duyarsa diye böyle.
İnşallah.
Duyarsa rezil edecek belli. Artık çok İnşallah. Mesela tesadüf lafını hiç kullanamamaya başladılar. Evet. Ne diyorlar? Random diyorlar. Aa, o zaman tamam diyeceğiz. Ne demek random? Tesadüf demek. Hocamız diyor tesadüf mi? Tesadüf mi diyoruz diyor. Hayır değil diyor. Ne, peki ne diyoruz diyor? Tesadüf diyoruz.
Hayır. Bak tesadüfi Türkçe kullanamadıkları için random tabii, kendisi tabii. tercih evet. İngilizce. Neden? Sanki biz anlamayacağız.
Sanki biz anlamayacağız. Evet.
Halk anlamayacak. Yani ama işte, yani... Türkçesi var sonuçta, sözlük diye bir şey var evet. Lügat.
Yani o şeyde geceki programda komik. Böyle yani bayağı bir eskiye göre dilleri düzelmiş. Yani dediğin gibi artık yani mesela daha dikkatli olmaya çalışıyorlar. Çünkü hani böyle olduğu zaman hemen cevabı Allah'ın izniyle gidiyor. Yani onun için böyle bayağı bir düzeltmişler. Ama yani işte hakikaten bir gayret göstersinler. Gerçekten Allah'ın izniyle bir samimi olup, samimi bakıp, samimi İnşallah. Konuşsunlar. Yani o zaman hakikaten başımızın üstünde hepsinin yeri var. Yani
3-5 sene sonra utanacaklar zaten. Bunları biz tabii, nasıl söyledik
inşallah.
Diyecekler Allah'ın
tabii,
izniyle.
Tabii inşallah. Yani,
bir, o... Kalmayacak, bitecek yani inşallah.
Hayır, bir an önce o yüzden. Yani zaten bitecek. Yani bir an önce kendileri teslim olsalar evet. Çok daha iyi. Yani yine aynı çalışmalara devam etsinler. Yani onlar da mesela çok daha fazla zevk alacaktır bundan. Yani mesela öyle güzel araştırmalar yapmışlar ki hakikaten o yani küçücük canlıların bütün hayatları, her şeyleri, bütün detaylarıyla var. Yani insan mesela onu görüp orada sürekli Allah'ın kudretini görüp tesbih etse, yani Allah'ın şanını yücelse hem çok daha zevkle çalışır hem de faydalı i̇nşallah. Bir iş yapmış olur inşallah.
Elhamdülillah. Elhamdülillah. Saat 2'yi çeyrek geçiyor. Evet. İzleyicilerimizi uykusu bırakmıyorum. Yarın devam ederiz Allah'ın
İnşallah.
Izniyle.
İnşallah.
Bakalım köpekler Darwinistler içinde diyor. Evet.
Süpermiş be. Bu böyle bilgisayar şeyi falan değil değil mi? Gerçek. Çok acayip.
Böyle daha mı iyi?
Evet.
Evet. Herkese hayırlı geceler.
Herkese hayırlı
hayırlı geceler diliyoruz.
Geceler bu yarınki şeyi sen mi okursun?
Aslında bir ayet okuyalım mı inşallah?
İnşallah.
Evrime Kur'an'da evrimin olmadığına dair ayetler, çok açık ayetler var inşallah. Zaten delillerini vermiş Allah değil mi? Yaratılışta Hazreti Musa'nın asasının bir anda yılana dönmesi, Hazreti İsa'nın çamur biçiminde bir şeye üfürmesi, bundan kuş meydana gelmesi, Hazreti Adem'in yaratılışı değil mi? Çamurdan önce
inşallah.
porselen şeklinde bir şekil meydana getiriyor Allah. Hı hı. Ve ondan sonra ruhundan üfürüyor. Ol demesiyle kalkıyor Allah'ın. Melekler var, cinler var değil mi? Bilmem olmuşlar. Tabii ki Allah'ın ol demesiyle yaratılmışlar. Bildanlar, gılmanlar, huriler cennette değil mi? Çok delilleri var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Haşa, Allah'ın gücünü takdir edemiyorlar değil mi? İlla böyle kendi kendine yok milyonlarca yılda şöyle oldu böyle. Halbuki Allah diyor, biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük diyor. Allah'ın ol demesiyle yaratılıyor her şey.
İnşallah.
Görmüyorlar mı? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Ve onlar için de kendisinde şüphe olmayan bir süre ecel kılmıştır. Zulmedenler ise ancak inkarda ayak direttiler. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın kendi istek ve öngörünüze göre isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Bütün bu doğal seleksiyon, mutasyon değil mi? Aynen. Putları bunların yok tesadüfen şöyle oldu, random bilmem ne.
Rastgele.
Bunlar hepsi keyfi isimlerden başkası değildir. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Darwinizmle ilgili tek bir delil yok, hiçbir delil yok. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Değil mi? Sadece tahminle böyle olması gerekirdi. Şöyleydi de tahmindi ve nefislerinin alçak hevalarına uyuyorlar diyor Allah.
Böyle keyfi olacak bir olay yok. Burada bilimle yola çıkıyorsa insan gerçeklerden bahsedeceğiz.
Tabii inşallah.
Böyle yalan dolan işte keyfi olarak ben böyle düşündüm böyle olsun öyle olmaz.
Evet.
İnşallah.
Neyse gerçek bir tane gerçek.
Bir tane gerçek var değil mi inşallah?
İnşallah. İnşallah.
Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. Hazreti i̇nşallah. Mehdi inşallah.
İnşallah. Değil mi?
Yol göstericileri geldi inşallah. İnşallah. Dünyada bakın Darwinizm alt üst oldu. Yerle bir oldu. Mehdi'nin zırve gölgesi bütün dünyayı kapladı.
İnşallah.
İnşallah. Ona icabet olunduktan sonra Allah hakkında sözde deliller öne sürüp tartışanların delilleri Rableri katında geçersizdir diyor Allah. İşte bu değil mi?
İnşallah.
Atmasyon delillerle haşa tabii büyük bir cüret oluyor Allah'a karşı. Onların tartışanların delilleri diyor Allah Rableri katında geçersizdir inşallah.
İnşallah. İnşallah. Bu yarınki şeyleri söyleyelim. Harun Yahya TV'den, internet sitesinden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal Avrupa ekranlarından yarın saat 22'den itibaren tekrar izleyebilirsiniz inşallah.
Herkese hayırlı geceler.
Hayırlı geceler.